Ayrım 20. Sayfa 178. 19. Kanla kutsanmış bir aziz gibi. Teoman elindeki küçük anahtarı kapıdaki eski kilidin içinde çevirirken o sinir bozucu sükunetini hala koruyordu. Akın'ın aksine oldukça kiloluydu ama sandığımdan daha gençti. Ancak 30'larında filan. İri başını el örmesi lila rengi bir bereyle örtmüştü. Aynı renkte bir atkı. Beyaz kürklü anorağının içinde kalın boynunu süslüyordu. Apartman kapısından içeriye akşamın bu soğuğuyla karışmış baharlı, hoş bir kokuyla girmişti. Beni bekler halde görünce modası geçmiş giysiler içinde iri yarı bedenimi tepeden tırnağa şöyle bir süzmüş, "Müştak Bey olmalısınız," demişti asabi bir tavırla. "Fotoğraflarınızı görmüştüm, Akın bahsetmişti sizden." Hepsi bu. Oysa telefonda Nusret'in öldürüldüğünü, Akın'ın da tehlikede olabileceğini söylemiştim. Böyle bir durumda aynı daireyi paylaştığı arkadaşını merak etmez miydi insan? Üstelik yaşlı kadın ikisinin iyi ahbap olduğunu ima etmişti. Belki de bürosunu ters bir vakitte kapattırmıştım. Belki Akın'ın başına bir iş gelmesini mümkün görmüyor, pimpirikli bir profesörün anlamsız kaygıları yüzünden akşamki planlarını değiştirmek zorunda kaldığından içerliyordu bana. Ablak yüzünü dönüp tombul bedeniyle önüm sıra adeta yuvarlanarak merdivenlere yönelirken, "Dün gece ben gelmemiştim eve," diye söylendi sadece. Akın'ın ne yaptığını da bilmiyorum. "Yani ev arkadaşımın dadısı değilim," demek istiyordu. O böyle kaygısız davranınca kuşkuya düştüm. Yoksa abartıyor muydum? Akın'ın telefona cevap vermemesi, Nusret'in ölümünün ardından kimseyi aramaması, evinde bir arkadaşıyla ağız dalaşına girmiş olması, başına kötü bir iş geldiğini kanıtlamazdı ki. Belki tam da bu Toraman iç mimarın düşündüğü gibi bir yerlerde hayatın tadını çıkarmakla meşguldü. Belki de yaşlı teyzenin duyduğu o kapanan kapının gürültüsü Akın'ın evden çıktığını haber veriyordu. Sibel adındaki o sinsi kızın aklımı karıştırmasına izin vererek büyük bir hata mı yapmıştım? İstanbul ansızın çöken karanlık gibi birden aklıma üşüşen başka bir ihtimal tedirginlik içinde titrememe yol açtı. Ya Sibel ve arkadaşları beni izledilerse? Ya bütün bunlar Akın'ın evini tespit etmek amacıyla düzenlenmiş bir oyunsa? Aptal gibi Sultanahmet Meydanı'ndan bir taksiye atlayıp akaretlere gelmiştim. Onlar da peşime düşerek, olabilir miydi? Niye olmasın? Akın'ı bulmak istemiyorlar mıydı? Eğer böyle bir niyetleri olsaydı üniversitedeki kayıtlardan çıkarırlardı. Hayır, bulamazlardı. Akın asker kaçağı olduğu için gerçek adresini vermemişti okula. Çok daha sonra homoseksüel olduğunu kanıtlayan o iğrenç fotoğrafı askerlik şubesine teslim ederek kurtulmuştu bu yükümlülüğünden. Çok utanç vericiydi hocam. İlişki sırasında çekilmiş fotoğraf istiyorlar. Bildiğiniz rezillik. Ama başka çarem yoktu. Askerde o aç erkek kalabalığı içinde çok daha kötüsü gelebilirdi başıma. Evet, Akın'ın okulda adresi yoktu. O sebepten sordu ya çocuğun evini. O yeşil gözlü şeytan. Şeytan mı? Hakikaten o kadar kötü biri mi bu kız? Yok yahu, asıl şimdi abartıyorum galiba. Bilmiyorum. Sahiden bilmiyorum. Kafam öyle karışık ki belki de abartmıyorum. Eğer öyleyse Akın'a gideceğimi nasıl tahmin ettiler? Bu konuda en ufak bir imada bile bulunmadım. Ama epeyce kurcalamıştım meseleyi. Hayır, asıl Sibel kurcalamıştı. Nusret'in projesini biliyor muydum, bilmiyor muydum? Mesele buydu. Sanırım artık bilmediğimi anlamışlardı. Pek de konuşkan olmayan Teoman'la merdivenleri tırmanıp dairenin bulunduğu kata gelinceye, cebinden anahtarı çıkarıp kilide sokuncaya kadar bu düşüncelerle yedim durdum kendimi. Anahtarı ilk çevirişinde tık diye bir ses çıktı. Kolayca açılmıştı kapı. Ağır kanlı iç mimar içeri girmeden önce, "Gördünüz mü, boşuna velveleye verdiniz ortalığı," der gibi omuzunun üzerinden tatsız bir bakış fırlattı bana. Ama bu ısran bakış bile Kafi gelmemiş olacak ki, Akın evde olsaydı zincirini takardı kapının arkasına demeyi de ihmal etmedi. Her gece. Cımbızla biçim verilmeye çalışılmış incecik tüylerden oluşan kaşlarını kaldırdı. Evet, her gece hiç üşenmeden kalkar, kapı zincirli mi değil mi diye bakar. Eksik mantık yürütüyordu. Özür dilerim ama Teoman Bey dedim olabildiğince kibar olmaya çalışarak. Tam da bu sebepten kapıyı kilitlemiş olması gerekmez mi? Bakın anahtarı tek çevirişinizde açıldı kilit. Pek etkilenmedi sözlerimden. Acelesi vardır, bazen çekip çıkıyordu kapıyı. Uzatmak istemedim. Umarım öyledir. Size zahmet verdiğimi biliyorum ama inanın çok merak ettim Akın'ı. Hala da kaygı içindeyim. Yaklaşık 24 saattir haber alamadık. Nerede bu çocuk? Sanki konuşmamışım gibi, sanki orada yokmuşum gibi aynı sinirli tavırla anahtarı hızla anorağının cebine attı. Yüzüme bakmaya bile tenezzül etmeden sıkıntıyla iç geçirdikten sonra iki eliyle güçlü bir şekilde itti kapıyı. Eşek ölüsü gibi de ağır. Hangi salak yaptırmışsa bu kapıyı? Hangi salak? O kadar çok salak vardı ki etrafında. Onu yazıhanesinden çağırtanlar, komşudan gelen sesleri kavga zanneden bunaklar, bu kapıyı böyle lenduha gibi yaptıranlar. Karşı dairedeki teyzeciğin geldiğimizi işitip kapıya çıkmamasına o kadar sevindim ki, ölü kocasına salak diyen bu kaba herifi duyması kim bilir nasıl üzerdi kadıncağızı. Kapı yarı yarıya açılınca huysuz iç mimar geri çekildi. Sağ elini zarif ama gergin bir şekilde öne uzattı. "Buyurun Müştak Bey," dedi gayet ciddi, adeta azarlayan bir ses tonuyla. "İşte açtım. Buyurun arayın Akın'ı." Nasıl da küçümsüyor, nasıl da hakir görüyordu beni. Bir ara suçluluk duygusunu falan unutup şunun suratının ortasına... Yapamayacağımı bildiğim için derhal bastırdım içimden yükselen bu anlamsız isteği. Teşekkür ederim, sizi yordum ama artık dayanamadı. Alev alev yanan gözlerini yüzüme dikerek, evet aslında yordunuz. Daha da önemlisi bir randevumu kaçırmama neden oldunuz. Büyük bir otelin temsilcileriyle görüşecektim. Anlıyor musunuz? Bütün otelin dekorasyonunu bize vereceklerdi. Birden sustu, kulak kesildi. Yüzünde endişeye benzer bir ifade belirdi. Ne olmuştu şimdi buna? Koyun gibi iri gözlerini bana çevirdi. Az önceki afra tafrasından eser kalmamıştı. İşaret parmağıyla içerisini gösterdi. Duydunuz mu? Neyi duydun mu? Kulağını kapının aralığına yaklaştırdı. Dinleyin bakın. Bakın biri iniyor galiba. Haklı çıkmanın gururunu yaşayacak halde değildim. Dikkatle içeriği dinlemeye başladım. Ben de bir ses duyar gibi oldum ama inilti öyle cılızdı ki emin olamadım. Belki de bu kendini beğenmiş adamın kaprisleri olmasa evet biri inliyor derdim hemen. Fakat şerrinden korktuğum için emin olamadım dedim bakışlarımı kaçırarak. En iyisi girip bakalım. Sözlerim Teoman'ı iyice yıktı. Yani Akın'ı... Kalın kafasına dank etmişti nihayet ama yalvaran bir ifade belirdi ürkek gözlerinde. Ben içeri girmesem, yani ben kan görmekten korkarım da. Aslına bakarsanız ben de pek meraklı değildim kan görmeye. Üstelik bir gün arayla iki ceset. Dur, daha Akın'ın öldüğü bile belli değil. Onca yaşananlardan sonra insan ister istemez karamsar oluyor. Halbuki inediğine göre Akın hala yaşıyor demekti. Ama böyle kapı önünde biraz daha beklersek... Bu kez ben ittim bütün gücümle aralık kapıyı. Sahiden de eşek ölüsü kadar ağırdı. Siz burada bekleyin dedim içeri adım atmadan önce. Ben bakarım. Ama sakın bir yerlere kaybolmayın. Size ihtiyacım olabilir. Tamam. İsterseniz polise haber vereyim. Başkomiser Nevzat mı? Daha değil. Önce ben öğrenmeliydim neler olduğunu. Hayır, emin olalım da öyle. Bir de polislerle başımız belaya girmesin durduk yere. Oldu, siz nasıl isterseniz. Ne kadar da inceymiş bizim kaprisli kraliçenin sesi. Ne kadar da titrek. Onu korkusuyla baş başa bırakıp aralık kapıdan içeri girmek üzereyken karşı kapının açıldığını gördüm. Yaşlı kadının kaygılı bakışlarıyla karşılaşmamak için daldım Akın'ın dairesine. Geniş bir salon. Oysa bir sofa bekliyordum. Hayır, sofa Nusret'in evindeydi. Birkaç adım attım, ayağım yumuşak bir zemine dokundu. Sanırım yerde kalın tüylü bir halı vardı. Işıklar kapalı olmasına rağmen bir yerlerden yayılan aydınlık, tam olarak seçilemese de geniş koltukların çevrelediği cam sehpayı, pencere önündeki küçük masayı, iskemleleri, duvarı yarı yarıya kaplayan kütüphaneyi görünüyor, kılıyor, rahatça yürümemi sağlıyordu ama bu yeterli değildi. ''Işık, düğmeler nerede?'' diye seslendim kapıdaki Teoman'a. İç mimardan önce bir inilti cevap verdi. Eskisinden daha güçlü bir inilti. ''Evet, yanılmamıştık. Kesinlikle biri vardı içeride. Ses koridordan geliyordu. Oraya yönelirken kapının yanında'' diye Teoman'ın telaşlı açıklamasını duydum. ''Düğmeler, telefon sehpasının dayandığı duvarda.'' Sırtımın hizasındaydılar, dokundum. Evin içi pembe bir ışıkla aydınlanırken inilti daha da güçlü çıktı. Yaralı içeri girdiğimi anlamış olmalıydı. Derhal koridora yöneldim. Akın mıydı bu sesin sahibi? Başka kim olacak? İşte o anda gördüm yerde yatan bedeni. Işıkları hala yanan odanın kapısında sağ yanına yıkılmıştı. Başı ve omuzları koridorun üstündeydi, göremiyordum ama bedeninin geri kalanı odanın içinde olmalıydı. O kadar hareketsizdi ki son iniltiyi çıkardıktan sonra öldü diye düşündüm. Ürktüm, yaklaşamadım. Sanki halimi anlamış da cesaretlendirmek ister gibi inledi yine. Hemen yaklaşmak. Yandayım demek istedim ama göreceğim manzaranın korkunçluğu beni ürkütüyordu. Geçen her saniyenin önemini kavramama rağmen yaralının yanına giderecek cesareti kendimde bulamadım. Bir an büyük bir boşluk belirdi içimde, kapkaranlık, anlamsız, sınırsız bir boşluk. Bu dar koridor, yerde yatan eski asistanım, kapıda bekleyen iç mimar, hepsi, her şey anlamsız geldi. Bu yarı aydınlık ev, tüm eşyalarıyla hafakan gibi çöktü üzerime. Hepsini, her şeyi boş verip kaçmak istedim, tıpkı Nusret'in dairesinden tüymek istediğim gibi. Tabii sıkıya geldi mi sıvışır Müştak. Haklıydı teyzem, cesur biri değildim ama eski sevgilimin evinden sıvışamadığım gibi buradan da kaçamayacaktım. Sadece vicdanım izin vermediği için değil, şu anda çıkıp gitsem bile bu beladan kurtulamayacağımı bildiğimden. Nusret gibi Akın'ın da hiçbir zaman peşimi bırakmayacağını bildiğim için. Üstelik eski sevgilimi bulduğunda çoktan ölmüştü. Oysa eski asistanım hala yaşıyordu ve şu anda benden başka kimse ona yardım edemezdi. Tedirginliğimi bastırıp koridor boyunca ilerlemeye başladım. Ah! Güçlükle çıkıyordu sesi. Adımlarımı hızlandırdım. Birkaç adım sonra yüzünü tam olarak hala seçemesem de yerdeki kişinin Akın olduğundan emindim. O kuzguni kıvırcık saçları nerede olsa tanırdım. ''Akın, Akın!'' diye seslendim. ''İyi misin?'' Gerektiğinden yüksek çıkmıştı sesim. Aslında eski asistanıma değil, kendime cesaret veriyordum. O kadar da korkunç değil. Bak hala canlı ama sadece inilti çıkarabiliyordu. ''Ah! Tamam Akın!'' diye yaklaştım. ''Tamam evladım, iyileşeceksin.'' Önce keskin bir koku çarptı burnuma. Pas gibi ama değil, tanıdık tuhaf bir koku. Yerdeki koyulaşmış sıvıyı görünceye kadar anlayamadım ne olduğunu. Başını koyduğu yer kıpkırmızıydı. Kanla kutsanmış bir aziz gibi. Nerede okumuştum ben bu cümleyi? Dostoyevski'nin romanlarında mı? Hayır diye itiraz etti Nusret. Dostoyevski böyle kötü cümleler kurmaz ama cinayetleri büyük bir zevkle anlatır. Sanki o insanları kendi öldürmüş gibi. Bol miktarda kan da olur tabii. Raskolnikov elindeki baltayı yaşlı kadının başına indirdikçe eminim bu kadarı Dostoyevski'nin romanlarında bile yoktu. Nusret'in cesedinin bulunduğu odada bile bu kadar kan yok muydu? Belki kuruduğu için, belki paniklediğim için görememişimdir. Neyse, eski sevgilime artık hiçbir faydam dokunmazdı ama eski asistanımı kurtarabilirdim. Kanlar içindeki Akın'ı kaygıyla inceledim. Konuşmaya çalışıyordu güya. Ağzını her açtığında köpüklü bir kırmızılık yayılıyordu. Dudaklarının arasından çıplak zemine. Çıplak olan sadece zemin değildi. Eski asistanımın üzerinde de hiç giysi yoktu. Dizleri karnına çekiliydi. Üşüdüğü için mi, bir tür savunma refleksi olarak mı bilinmez, cenin vaziyeti almaya çalışmıştı. Ana karnından çıkarken yaşanan zorluk, ceninin bir bebeğe dönüşmesi, stresle mücadele, yaşamın zorluklarına karşı ilk direniş. Daha fazla konuşturmadım Şaziye'yi. Evet, Akın'a bakıyordum. Evet, Cen'in vaziyeti almaya çalışmıştı ama onu da tam olarak başaramamıştı. Sağ eli kırık bir dal gibi bedeninin altında kalmıştı. Karnında, sırtında bizim tombul iç mimarın atkısının renginden daha koyu lekeler vardı. Her yerdeki kan odanın içlerine, ta yatağın ucuna kadar uzanıyordu. Yatağın etrafındaki kırmızılık koyulaşmış, neredeyse siyaha dönmüştü. Şiltenin altındaki ahşap mobilyada da kurumuş kan lekeleri göze çarpıyordu. Onu dövmeye yatakta başlamış olmalılardı. Belki de öldü diye bırakmışlardı ama sandıklarından daha güçlü çıkmıştı Akın. Narin bedeni dayanmış, son bir gayret kapıya ulaşmak istemişti. Hayatta kalmak için elinden geleni yapmıştı çocuk. Peki ben ne yapacaktım şimdi? Yine bir çaresizlik dalgası. Yerde çırılçıplak yatan asistanım kadar zavallı hissettim kendimi. Başım döndü, bedenimden ter boşandı. Yoksa yine mi o kriz? Hayır, kendimi bırakamazdım. Hayır, şimdi değil. Bu çocuğun bana ihtiyacı vardı. Ah. Akın'ın iniltisi bir kez daha cesaretlendirdi beni. Diyemeyeceğim ama hiç değilse kendime getirdi. Derin bir nefes alıp yanına çömelmek istedim. Beni görürse kendimi daha iyi hissederdi. Boynunu kıpırdatamadığı için evin içine dolaşan bu adamın kim olduğunu hala anlayamamıştı. Evet, beni görse iyi olacaktı. Çömelirken ayağım bir nesneye çarptı. Çarptığım alet küçük bir tıkırtı çıkartarak yatak odasına doğru kaydı. Bu bir bıçaktı. Mektup açacağı değil, kara saplı bir bıçak. Mutfakta kullandıklarımızdan basit bir ekmek bıçağı. Ah! Sonunda görmüştü beni ama tanıyamamıştı. Şoka girmiş olmalıydı. Sol elini kıpırdatmaya çalıştı. Bunu da beceremedi. Ah! İnledikçe ağzından kan sızmaya devam ediyordu. O anda fark ettim. Yarası ağzındaydı. Ağzının içinde dilinin olması gereken yerde bir et peltesi kıpırdanıyor. Aynı anda ağzı kanla doluyordu, irkildim. Çocuğun dilini kesmişlerdi. Bakışlarım vücudunun altında kıpırtısız duran sağ koluna kaydı yeniden. Dilini kesmiş, kolunu kırmışlardı. Bütün bedenim korkuyla ürperdi. Bunlar nasıl insanlardı? Nasıl yapabilmişlerdi bunu? İçimdeki o saldırgan hemen başını uzattı saklandığı mağaradan. Niye şaşırdığını anlamadın? Nusret'in boynuna o mektup açacağını saplayanlar bu yumuşak oğlanı da bir güzel benzetmişler işte. Ama bu düpedüz işkence. Ne olacaktı? Tatlı bir dokunuş mu? Ah Müştak, ah! Bir türlü anlayamadın asıl önemli olanın güç olduğunu. Kim güçlüyse patron odur. İnsan denen mahlukun en iyi anladığı dil şiddettir. Daha fazla dayanamadım bu delinin ipe sapa gelmez lakırtılarına. Hemen mağarasına yolladım onu. Öyle canı her dilediğinde çıkmasın diye de kocaman bir kayayla kapattım ininin ağzını. Başımı kaldırınca Fatih'le karşılaştım bu kez. Hayır, şaşırmadım. Sultanın kendisi değildi elbette, gördüğüm bir reprodüksiyondu. Venedikli ünlü ressam Bellini'nin yaptığı söylenen II. Mehmet ve oğlu adındaki yağlı boya çalışması. Fatih'in karşısındaki genç adamın Cem Sultan olduğu sanılmaktaydı. Nusret'i öldüren mektup açacağının üzerinde Fatih'in tuğrası. Akın'ın saldırıya uğradığı yerde Fatih ile oğlu Cem Sultan, babalar ve oğulları. Hayır, bu Dostoyevski'nin romanı değildi. Ama böyle bir eser vardı, adını hatırlayamadığım bir başka Rus yazarın romanıydı. Yani şimdi bu evde de o kitabı mı bulacaktım? Ahmak diye bağırdı babam. Asıl bağlantıyı kaçırıyorsun. Bu evde o romanı bulmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Asıl mesele iki olay yerinde de Fatih'le alakalı bulgulara ulaşmış olman. Yine yerden göğe kadar haklıydı babam. Fatih Sultan Mehmet Han. İki farklı olay yerinde büyük hükümdarla alakalı nesneler. Bu bir rastlantı mıydı? Yoksa bu vahşeti yapanlar bir mesaj mı vermek istiyorlardı? Kime? Kime olacak? Bana. Beni buraya kim yolladı? O şeytan kız. O kızı bana yollayan kim? O acımasız çete. Evet, bu vahşeti görmemi isteyen onlar. Ah, bir tutam kan daha saçıldı zemine. Tahminlerimi sonraya bırakmalıydım. Tamam, tamam Akıncığım, şimdi ambulans çağırıyorum. Aceleyle cep telefonuma uzanırken ben çağırdım bile diyen bir sesle irkildim. Geliyorlar. Başımı çevirince bir adım geride ayakta dikilen Teoman'ı gördüm. Mahcup bir ifade vardı gözlerinde anlaşılan. Tombul iç mimar sonunda korkusunu yenmişti.